Ayrım 30. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Yılmaz Özdil. Sayfa 339. Anayasayı değiştirelim, Türk demeyelim, Türkiye'li diyelim tartışmaları büyümüştü. Her konuda açıklama yapan Tayyip Erdoğan bu konuda çıtını çıkarmıyordu. Tam o atmosferde Cumhurbaşkanı Gül çıktı. Herkesin Türk olma mecburiyeti yok ama devlet Türk devletidir dedi, kestirip attı. Çünkü Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasındaki ikbal rekabeti ayyuka çıkmıştı. Mesela Cumhurbaşkanı Portekiz'e gitti. Yandaş basın haberi takip etmesi için muhabir bile göndermedi, değil mi? Elbette hepsi inkar edecektir ama Cumhurbaşkanı'na sansür başlamıştı. Cumhurbaşkanı ile alakalı haberlere ya hiç yer verilmiyor ya da arka sayfalarda ufak ufak görülüyordu. Ve mesele sadece Cumhurbaşkanı ile Başbakan arasında değildi. Fethullah Gülen'in Samanyolu televizyonunda yayınlanan son konuşmasında Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır göndermeler vardı. Fethullah Gülen ismini vermeden, "Kuvvet bazen insanı küstahlaştırabilir, mümin bile olsa ahlaken firavun olur, nimetlerin sağanak sağanak yağması bazen insanı böyle nemrutlaştırır, firavunlaştırır" diyordu. Hatta sıradan bir insan gelir, konjonktürel olarak bazı imkanlar elde edebilir, dümene oturabilir, dümene oturduktan sonra insanlara tepeden bakar, "Kesin sesinizi, ben ne dersem o olur" falan der, diyordu. Hatay Reyhanlı havaya uçtu. Bomba yüklü iki minibüs, belediye binası önünde, ilçenin en kalabalık meydanında patladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı terör saldırısıydı. 53 kişinin öldüğü açıklandı. Derhal yayın yasağı getirildi. İnternette dolaşan hastane kaynaklı iddialara göre gerçek ölü sayısı 110'un üstündeydi. Patlamadan birkaç saat sonra bazı Türk vatandaşlarını tutukladılar. İşte failler dediler. Kimse inanmadı. Bu sefer Suriye'de Esad güçlerinin yanında savaşan THKPC Acilciler Örgütü yaptı dediler. Kanıt yok, tanık yok. Acilcilere de kimse inanmadı. Bu sefer CHP heyetini Şam'a götüren kişi bu saldırıyı organize etti dediler. Neydi bu mevzu? Irak televizyonu adına Suriye'de görev yapan Türk kameraman Cüneyt Ünal, MİT ajanı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. CHP milletvekillerinden oluşan heyet Şam'a gitti, Beşar Esad'la görüştü, 90 gündür esir tutulan Cüneyt Ünal'ın serbest bırakılmasını sağladı, aldı, Türkiye'ye getirdi. İşte bu seyahati tanık eden kişinin Reyhanlı'daki saldırıyı organize ettiği iddia ediliyordu. Utanmasalar Reyhanlı'yı CHP havaya uçurdu diyeceklerdi. Halbuki internet sitelerini hackleyerek devlet kurumlarının ipliğini pazara çıkaran Red Hack, Jandarma İstihbarat Dairesi'ne ait bir belgeyi yayınlamıştı. O belgede açık açık El Nusra cephesinin Suriye'den Türkiye'ye 3 adet bomba yüklü araç soktuğu belirtiliyor, plakalarına kadar veriliyordu. El Nusra cephesi El-Kaide'ye bağlıydı. Esad'a karşı savaşıyordu. Peki Türkiye'de niye terör eylemi yapsınlar? İddia şuydu. Türkiye'den ağır silahlar istiyorlardı. ABD izin vermediği için Türkiye bu ağır silahları veremiyordu. Sen vermezsen biz bu tür eylemlerle almasını biliriz demek isteniyordu. Zaten aslına bakarsanız Reyhanlı patlaması Türkiye'de hiç kimse için şaşırtıcı olmamıştı. Maalesef olacağı buydu. Beşar Esad'a örtülü savaş açtığımızdan beri fantomumuz Suriye tarafından vurulmuş, iki pilotumuz şehit olmuştu. Topraklarımıza havan topu düşmüş, üçü çocuk, beş insanımız hayatını kaybetmişti. Sınır kapılarımız ardına kadar açılmış, yol geçen anına dönmüş, resmi olarak 400 bin, gayri resmi olarak 750 bin Suriyeli memleketimize yerleşmişti. Bunların 200 bini mülteci kamplarında barınıyor, gerisi ev kiralıyor, dükkan kiralıyor, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi yaşıyordu. 100 bin civarında Suriyelinin vatandaş yapıldığı, ilk genel seçimde oy kullanacakları bile iddia edildi. CHP bu konuda soru önergesi verdi. Kitabın piyasaya çıktığı tarihte henüz cevap verilmemişti. Son bir sene içinde Türkiye'de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin %50'si Suriyeliydi. Hatay şehrimiz, Esad'a karşı savaşan Özgür Suriye ordusunun üssü haline getirilmişti. Afganistan'dan, Libya'dan kökten dinci militanlar Hatay'a taşınıyor, sınırı geçip çarpışıyor, geri dönüyordu. Sınırımızdaki bu trafik İngiliz, Alman, Amerikan televizyonlarında açıkça gösteriliyordu. Hatta Esad'a bağlı askerlerin koyun gibi gırtlağını kesen, göğsünü yarıp kalbini yiyormuş gibi poz veren militanların videoları yayınlanıyordu. Yabancı basın, direnişçi adı altındaki bu militanlara Türkiye'nin silah temin ettiğini yazıyordu. Daha geçen ay cilve gözü gümrük kapısında bombalı otomobil patlamış, 4'ü Türk, 17 kişi ölmüştü. Akçakale gümrük kapısında hadise çıkmış, sınırdan zorla giriş yapmaya çalışan Suriyeliler etrafa ateş saçmış, bir polisimiz şehit olmuştu. Kamplarda bir dedikleri iki edilmiyordu, buna rağmen sık sık isyan çıkarıyorlardı. Nöbet tutan polislerin, jandarmaların rehin alındığı, Türk bayrağının yakıldığı günler oldu. Hepsi sineye çekiliyordu. Suriyeli mülteciler için harcanan para resmi olarak 2 milyar dolara ulaşmıştı. MİT'in komple bütçesi bile 850 milyon lirayken, Başbakan Erdoğan'ın bir senelik örtülü ödenek harcaması 1 milyar lirayı aşmıştı. Bu örtülü ödenek parasının Suriyeli muhaliflere verildiği iddia ediliyordu. Reyhanlı AKP'nin kalesiydi. Son seçimde AKP'ye %69 oranında destek vermişlerdi. Patlamanın olduğu yerde protesto gösterisi yapıp hükümet istifa diye bağırmaya kalktılar. Polis biber gazı bombası attı. 53 vatandaşımızın havaya uçtuğu gün, normalde yas ilan edilmesi gerekirken, televizyonların yayın akışları bile değiştirilmedi, şen şakrak tam gaz devam etti. Tayyip Erdoğan'ın annesi vefat ettiğinde eğlence programlarını iptal edenler şimdi hiç istifini bozmamıştı. Hatta AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun oğlunun düğünü bile ertelenmedi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, AB Bakanı Egemen Bağış ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. O günkü düğünü bile ertelemeyen AKP, Reyhanlı'yı mazeret yapıp ta 9 gün sonraki 19 Mayıs konserlerini iptal etti. Tayyip Erdoğan Reyhanlı'ya gitmedi. ABD'ye gitti. Aslında vakti vardı. ABD seyahati 4 gün sonraydı. Ama Reyhanlı gidilecek gibi değildi. Tepki büyüktü. Program uymadı denildi. ABD sonrasına bırakıldı. Washington'a uçmadan hemen önce Amerikan NBC televizyonuna konuştu. Esad'ın kimyasal silah kullandığını öne sürdü. ABD liderliğinde askeri müdahale edilmesi gerektiğini söyledi. Bu umutla Beyaz Saray'a girdi. Obama sırtını sıvazladı, gönderdi. Esad'ı koruyan Rusya ile uzlaşmak şarttı. Suriye krizi Türkiye'nin kucağında kalmıştı. Bu çıplak gerçeğe rağmen basınımız utanmadı. Türkiye istediğini aldı manşetleri atıldı. ABD seyahatinde en az Erdoğan-Obama görüşmesi kadar önemli bir randevu vardı. Bülent Arınç, Fethullah Gülen'i ziyaret etti. ABD'ye gitmeden önce Tayyip Erdoğan'a, "Fethullah Gülen'le görüşecek misiniz?" diye sorulmuştu. Tayyip Erdoğan da, "Gökten ne yağar ki yer kabul etmez?" cevabını vermişti. Hangisi gök, hangisi yer? Net olarak anlaşılamadı ama neticede Bülent Arınç Fethullah Gülen'e gitti. Peki ne konuşuldu? Bülent Arınç anlattı. "Hoca Efendi'yi ziyaret etmek istedim. Başbakan'a konuyu açtım. İzin verir misiniz?" dedim. "Çok memnun oldu. Keşke biz de görüşebilsek." dedi. "Sevgilerimi iletin. Bir emri olur mu, tavsiyeleri olur mu öğren." dedi. Gittim, 3 saate yakın birlikte olduk. Hükümetle cemaat arasında soğukluk olduğu söyleniyor. Kesinlikle reddediyorum. Hoca Efendi'nin başbakanın şahsına çok büyük duaları var, çok seviyor. Bize büyük iltifatlarda bulundu. Bir yanlış varsa düzeltebileceğimizi söyledim, çok memnun oldu dedi. Dünyanın en fazla ABD'ye giden başbakanı bizim başbakandı. 15. defa gitmişti. Bu sefer çok farklı olduğu, tarihte bir ilk yaşandığı iddia edildi. Neymiş o ilk? Sadece çok önemli konukların misafir edildiği Blair House'da ağırlandığı yazıldı. Halbuki Celal Bayar, Adnan Menderes, İsmet İnönü, Cevdet Sunay, Nihat Erim, Süleyman Demirel, Turgut Özal, Tansu Çiller, hatta Amerikalıların hiç haz etmediği Bülent Ecevit bile Blair House'da kalmıştı. Orada kalmayan bir tek Tayyip Erdoğan kalmıştı. Ama bir başka ilk hakikaten yaşandı. Günler torbaya girmiş gibi tam 19 Mayıs'ta ABD'de olmayı tercih eden tarihteki ilk başbakan Tayyip Erdoğan'dı. Hayaldi, gerçek oldu. 19 Mayıs kabahat oldu. İzmir Selçuk ve Kırklareli Vize'nin CHP ilçe başkanlarına 19 Mayıs'ta Atatürk anıtına çelenk koydukları için kabahatler kanunu gereğince 182 lira ceza kesildi. Padişaha doktora verildi. Karabük Üniversitesi Hicaz Demiryolu'na katkılarından ötürü Sultan II. Abdülhamid'e onursal doktora ünvanı takdim etti. Onursal doktora diplomasını hanedanın en yaşlı üyesi Harun Osmanoğlu aldı. Teşekkür konuşmasını Arapça yaptı. Mehmet Emin Kara Mehmet'e ait Show TV, Dijitürk, Sky Türk televizyonlarıyla Akşam ve Güneş gazetelerine el kondu. TMSF'ye olan borçlarını ödemediği için denildi. Herkes medya tarafıyla ilgilendi ama BMC fabrikası da Kara Mehmet'in elinden alınmıştı. Show TV apar topar devredildi. Habertürk'ten uslu uslu yayınlar yapan Turgay Ciner'e verildi. Tayyip Erdoğan Reyhanlı'ya gitti. Patlamanın üzerinden 2 hafta geçmişti. Başka şehirlerden şakşakçı taşındığı iddia edildi. Miting yaptı. Türkiye seninle gurur duyuyor sloganları atıldı. Lübnan'daki Hizbullah, Beşar Esad'dan yana savaşa girdi. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ, Hizbullah'ın adını değiştirmesi lazım, Hizbu şeytan yapması lazım dedi. 28 Şubat davasında 75 sanıktan 37'si tahliye edildi. Davanın tek sivil sanığı, YÖK eski başkanı Profesör Kemal Gürüz, "Benim ne suçum var, beni niye tutuyorlar?" diyerek intihara kalkıştı. Cam parçasıyla sol bileğini kesti, hastaneye kaldırıldı, kurtarıldı. Tayyip Erdoğan Yeşilay Sempozyumunda konuştu. "Milli içkimiz ayrandır," dedi. Gündem değiştirmek için söylenmiş bir laf zannedildi. Öyle değildi. Zart diye yasa çıkarıldı. akşam saat 22 ile sabah saat 6 arasında perakende içki satışı yasaklandı. Alkollü içki reklamı komple yasaklandı. Tepkiler üzerine sinirlendi. İki ay yaşın yaptığı yasa muteber oluyor da, inancın emrettiği bir gerçek neden reddediliyor, dedi. Başbakan bir kez daha dini referans göstermişti. CHP soru önergesi verdi. İki ay yaş kimdir, diye sordu. Bu soru önergesi işleme konulmadı. TBMM Başkanı Cemil Çiçek tarafından iade edildi. Tayyip Erdoğan televizyona çıktı. Tayyip Erdoğan usulü adaleti izah etti. İçki içen alkoliktir dedi. Peki ya içki içen AKP'ye oy veriyorsa, diye sordular. O zaman alkolikler arasına girmemiş olur cevabını verdi. Üçüncü Boğaz Köprüsü'nün temeli atıldı. Cumhurbaşkanı Gül ismini açıkladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü dedi. Alevi dernekleri büyük tepki gösterdi. Alevi kıyımıyla tanınan Yavuz Sultan Selim, kıtaları birleştirecekti ama gönülleri birleştirmesi mümkün değildi. İşin ekstra hazin tarafı vardı. 1995'te belediye başkanıyken, üçüncü köprü cinayettir, böyle bir teşebbüs İstanbul için ölümcül sonuçlar doğurur diyen Tayyip Erdoğan, şimdi zeytinyağı gibi üste çıkıyor. Hani o cumhuriyet mitinglerinde yürüyenler var ya, işte hep onlar karşı çıktı üçüncü köprüye. Bunlar İstemezükçü familyasından diyordu. Gezi Parkı direnişi patladı. Taksim'i yayalaştırma projesi başlatılmıştı. Trafik yer altına alınıyordu. Herkes memnundu. Topçu Kışlası'nın yeniden inşa edileceği ortaya çıktı, hır çıktı. Topçu Kışlası, 31 Mart vakası olarak bilinen şeriatçı ayaklanmanın merkeziydi, simgesiydi. Osmanlı tarafından Fransız Bankası'na satılmış, 1940'ta yıkılmış, yerine park yapılmıştı. Sorun da buydu. Kışlanın yeniden inşa edilmesi demek, Taksim'deki tek yeşil alan Gezi Parkı'nın betonlaşması demekti. 50-60 kişilik küçücük bir grup ağaçlar sökülmesin diye Gezi Parkı'nda çadır kurdu, nöbet tutmaya başladı. Kim olduğu meçhul tipler sabaha karşı çadırları tutuşturmaya kalktı. Ülkede yangın çıktı. Mahalle baskısından sıkılan, özgürlüklerine her fırsatta müdahale edilmesinden bıkan gençlerimiz sokağa döküldü. Her yer Taksim, her yer direniş sloganıyla 62 şehirde protesto gösterisi yapıldı. Polis görülmemiş sertlikte müdahale etti. Tazikli su, gaz bombası ve plastik mermi kullandı. 5 kişi öldü. 8 binden fazla kişi yaralandı. 12 kişi gözünü kaybetti, bir kişinin dalağı alındı. AKP döneminin alameti farikasıydı biber gazı. Haşereye sıkar gibi sıkıyorlardı. 10 senede 651 ton biber gazı sıkılmıştı. Kullanım kılavuzuna göre 45 derece açıyla ve 150 metre uzaktan atılması gereken biber gazı fişekleri, yakın mesafeden hedef gözeterek insanlarımızın suratına atılıyordu. 50'ye yakın kişinin kafatası kırıldı, felç kalanlar oldu. Sırf Gezi Parkı olaylarında 130 bin biber gazı fişeği kullanıldı. Tazikli suya bile sıvı halde biber gazı ilave edildi. İnsanlar resmen yakıldı. Vücuduna su temas edenler, üstüne çaydanlık devrilmiş gibi haşlanıyordu. Hayatını kaybedenlerden biri Ethem Sarısülük'tü. Ankara'da polis kurşunuyla vuruldu. Vurulma anı tesadüfen televizyon kameralarına yakalanmıştı. Tetiği çeken polis belliydi. Mahkemeye çıkarıldı. Kalabalığın arasında kaldığını, havaya ateş ettiğini söyledi. Meşru müdafaa kabul edildi, serbest bırakıldı. yandaş medya, polisi aklamak, etemi karalamak için iftira üstüne iftira attı. Bayrak yaktı dediler. Alakasının olmadığı kanıtlandı. Siper'de kum çuvallarının önünde çekilmiş fotoğrafını yayınladılar. Terör kamplarında çekilmiş fotoğrafı dediler. Halbuki Hakkari Şemdinli'de karakol inşaatında çalışırken çekilmiş fotoğraflarıydı. Sanki gizlice ele geçirilmiş gibi yayınladıkları hatıra fotoğrafı, Ethem'in bizzat kendi Facebook sayfasındaydı. Hayatını kaybedenlerden biri de Başkomiser Mustafa Sarı'ydı. Adana'da göstericileri kovalarken, inşaat halindeki alt geçide düşerek şehit olmuştu. Buna rağmen Mustafa Sarı düşmedi, ittirildi, aşağı atıldı haberleri yapıldı. Niye güvenlik bariyeri yok, bu ne biçim belediye çalışması diye hesap sorulacağına, kovalanan gençleri katilmiş gibi göstermeye çalıştılar. Tayyip Erdoğan direnişçilere çapulcu dedi. Güya aşağılamak için söylemişti ama gençler çok beğendi. Çapulcu yazılı tişörtler giydiler. Çapulcu şarkıları bestelendi. Çapulcu klipleri çekildi. Çapul TV bile kuruldu. Gençlerimiz orantısız şiddete, orantısız zeka ile karşılık vermişti. Politik mizahın hasosunu yaptılar. Esprili sloganlarını pankartlara yazdılar, duvarlara yazdılar. Hükümetin otoritesini madara ettiler. Neredeyse bütün üniversitelerin mezuniyet törenlerine damgasını vurdu Gezi Parkı protestoları. YÖK'ü almışlar, rektörleri almışlar, dekanları almışlar, hatta asistanları bile almışlardı ama öğrenciyi ele geçirememişlerdi. Gençlerin yüreği sayesinde korku eşiği aşılmıştı. Toplum gençlerin peşine takıldı. Milattı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Erdem Gündüz isimli bir dansçı, Atatürk Kültür Merkezi'nin önünde duran adam eylemi başlattı. Bırak Türkiye'yi, Avustralya'dan ABD'ye kadar dünyanın her yerine salgın gibi yayıldı. Mizahın en büyüğü yapıldı. Duran adam gözaltına alındı. 30 senedir bu memlekette gazetecilik yapıyorum. Polisin bu kadar maşa haline getirildiğini hiç görmemiştim. Sivil polislerin ellerine çivili sopa tutuşturup insanları dövdürttüler. 4 ölü, 8 bin yaralı varken Tayyip Erdoğan çıktı, "Polisimiz kahramanlık destanı yazdı," dedi. Çevik kuvvet polislerine adam başı 880 lira, amirlerine 1400 lira Gezi Parkı ikramiyesi verildi. "Bizim polis destan," yazarken PKK'nın polis teşkilatı kurduğu ortaya çıktı. Cizre'de diploma töreni yapıp görüntüleri basına servis ettiler. Jandarma asayiş komutanını taşıyan helikoptere Hakkari'de ateş açıldı, zor kaçtılar. Lice'de arbede çıktı. Köylüler karakol inşaatını bastı, bir kişi öldü. Gezi Parkı direnişçilerinin üstüne kıyasıya giden hükümetimiz bu olayları sineye çekti, adeta görmezden geldi. Tayyip Erdoğan milli iradeye saygı mitinglerine başladı. O an itibariyle 2 CHP, 1 MHP, 5 BDP milletvekili hapisteydi. Başbakan milli iradeye saygıdan bahsediyordu. Kendine güveniyle tanınan Tayyip Erdoğan'ın paniğe kapıldığı her halinden belli oluyordu. Gece yarısı saat 3'te miting yapılır mı? Yaptı. Afrika'ya gitmişti. AKP teşkilatları Atatürk Havalimanı'na kalabalık yığdı. Başbakan da döner dönmez kalabalığa hitap etti. Saat 3'tü, dünya siyaset tarihinde ilkti. Her çıktığı mitingde camide içki içtiler dedi. Gezi Parkı direnişçileri polisten kaçarken Dolmabahçe Camii'ne sığınmıştı. Yaralılar tedavi edilmişti. Onca görüntü yayınlandı. İçki içildiğine dair tek kanıt, tek şahit yoktu. Başörtülü bacılarıma saldırdılar dedi. Mobese kameraları tek örnek bile gösteremedi. Üstelik Gezi Parkı'nda çok sayıda başörtülü genç kız vardı. Hem saldırı iddiasını çürütüyor hem de Tayyip Erdoğan aleyhine slogan atıyorlardı. Başörtülüleri AKP'nin demirbaşı gibi gören zihniyet Gezi Parkı'nda hüsrana uğramıştı. Tayyip Erdoğan'ın yaptığı en tehlikeli açıklama, evlerinde zorla tuttuğumuz %50 var açıklamasıydı. İzmirli bir avukat, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suç duyurusunda bulundu. Palayla direnişçilere saldıran oldu. Tabancasını çekenler oldu. Eli sopalı bazı magandalar devreye girdi. Hatta Twitter'dan, Gezi Parkı'ndan sonra Anıtkabir'i yıkarsak elhamdülillah yazan AKP'li bile oldu. Neyse ki halkın sağduyusu galip geldi. Bunca tahriye rağmen vatandaşlarımız karşı karşıya gelmedi. Atatürklü Türk bayrağı direnişin adeta simgesiydi. Tayyip Erdoğan bu konuya da müdahale etti. Balkonlarınıza bayrak yasasına uygun bayrakları asmanızı istiyorum, diğerleri bayrak yasasına uygun değildir dedi. Atatürklü ise yasa dışıydı yani. Üç hilalli bayrak açarız derseniz Osmanlı'dır, onunla da gurur duyarız, açabilirsiniz dedi. Önümüzdeki seçimde gene MHP oylarına göz dikildiğinin işaretiydi. Medyamız utanç vericiydi. Dünyada birinci haberken bizimkiler hala sansürleyerek örtebileceğini sanıyordu. CNN Türk, olayların patladığı gece Penguen belgeseli yayınladı. Mısır olaylarında Tahrir Meydanı'ndaki deveyi bile naklen yayınlayan CNN Türk, Taksim Meydanı'nı göstermiyor, penguen gösteriyordu. CNN Türk'ün penguenleriyle CNN International bile alay etti. BBC ibret dersi verdi, NTV ile ortaklığını askıya aldı. Sokaklarda insanlarımız can verirken NTV yemek programı filan yayınlıyordu. Halk TV ve Ulusal Kanal bir anda Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları olmuştu. Halk TV CHP'nin, Ulusal Kanal İşçi Partisi'nin yayın organıydı. Olan biteni bütün çıplaklığıyla gösteriyorlardı. Sözcü Gazetesi, Yurt Gazetesi ve Cumhuriyet Gazetesi, habercilik mesleğinin namusunu kurtaran gazetelerdi. Yandaş medya sadece karartma uygulamıyor, aynı zamanda iftira mekanizması olarak çalışıyordu. Denize düşen yılana sarılır, bunlar yalana sarılmıştı. Çapulcuların Zello örgütüne mensup olduğunu yazdılar. Halbuki akıllı telefonlara indirilen basit bir haberleşme programıydı. AKP destekçisi Nazlı Ilıcak bile dayanamadı, telefonunda Zello programı olduğunu belirterek ben de örgüte dahilim dedi. Dış mihrakların ajanları yakalandı diye bazı gençlerin isimlerini yayınladılar, fotoğraflarını yayınladılar. Erasmus değişim programıyla okumaya gelen yabancı üniversite öğrencileriydi. Divan Otel bile suçlu ilan edildi. Polis saldırısından kaçan gençler, Gezi Parkı'nın hemen dibindeki Divan Otel'e sığınmıştı. Beş yıldızlı otel, ay yıldızlı otel haline dönüşmüştü. Tayyip Erdoğan çok kızdı. Polise saldıranlar oraya gitti. Oranın sahipleri de onlara güzel bir ev sahipliği yaptı. Yasalarımızda yataklık etmek de suçtur. Bu bir yataklık etme suçudur dedi. Koç grubu hedef olmuştu. Tencere tava eylemleri neredeyse iki ay devam etti. Her akşam saat 9'da pencerelerden, balkonlardan konser başlıyordu. Palayla insanlara saldıranlar serbest bırakılırken, tencere tava çalan kadınlara gürültü yapıyorlar diye para cezası kesildi. Müjdat Gezen, Levent Kırca, Fazıl Say, Tarık Akan, Rutkay Aziz, Edip Akbayram gibi cesur sanatçılar parmakla sayılacak kadar azdı. Senelerdir bir avuç insan mücadele veriyordu. Gezi Parkı'nda adeta baraj duvarı yıkıldı, sanat dünyası sel gibi aktı. Dedim ya, korku eşiği aşılmıştı. Gezi Parkı'na gelerek, yürüyüşlere katılarak, polisin karşısına dikilerek açık tavır koydular. Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı, Gezi Parkı direnişine damgasını vurdu. Türkiye'nin en önemli sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu kanıtladı. Hiçbir istihbarat örgütünün, hiçbir komplo teorisyeninin başaramayacağı bir hadise gerçekleşti. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarları ortak eylem yaptı. Doğma büyüme İzmir çocuğuyum, Göztepe'liyim. Göztepe ve Karşıyaka taraftarının birbiriyle kucaklaştığını ilk defa gördüm. Hal böyleyken Mersin'de Akdeniz oyunları başladı. Gezi Parkı direnişçileri hakkında yaptığınız eylemi sikeyim vatan hainleri diyen, Ermenilere bıraktınız meydanı Allah belanızı versin eylemci çapulcular diyen yandaş güreşçi Rıza Kayaalp onurlandırıldı. Milli takım kafilemizin bayrağı taşıtıldı. Dünyanın ırkçılıkla mücadele ettiği bir dönemde, Türkiye'nin olimpiyata talip olduğu bir dönemde ne kadar gurur duysak azdı. Akdeniz oyunları tek başına kitap olacak boyutlarda skandaldı. Ev sahibi Mersin'di. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li olduğu için açılış töreninde konuşturulmadı. Tayyip Erdoğan yuhalanmasın diye yandaş tribün oluşturulduğu, açılış töreni biletlerinin el altından AKP teşkilatlarına dağıtıldığı iddia edildi. Mersin halkı bilet bulamazken başka şehirlerden otobüslerle seyirci taşındı. Tayyip Erdoğan açılış töreni konuşmasını iki lisanda yaptı. İngilizce, Türkçe hitap etti. Akdeniz, Beyaz Deniz, White Sea olarak adlandırılır dedi. Böylece hem Akdeniz oyunları, hem olimpiyat, hem de dünya gaf rekorunu kırmış oldu. Çünkü White Sea maalesef Rusya'nın kuzeyindeydi. Akdeniz oyunlarının resmi logosunu taşıyan servis aracıyla genel eve gidenler oldu. Binicilik müsabakaları için 3,5 milyon lira harcanarak muhteşem konkripik tesisleri yapıldı. Küçük bir pürüz vardı. Bizim oralar at hastalıkları konusunda dünya şampiyonuydu. Avrupa Birliği'ne göre karantina bölgesiydi. Akdeniz oyunlarına katılan yabancı ülkeler, kusura bakmayın biz atlarımızı oraya getirmeyiz dediler. Bizimkiler çok zeki ya, hemen çözüm buldular. Binicilik müsabakalarını İstanbul'da yapalım dediler. Adamlar da, kardeşim adı üstünde Mersin Akdeniz oyunları bu, İstanbul'da ne işi var dediler. Bunun üzerine bizimkiler daha şahane çözüm buldu, binicilik iptal edildi. Bizim Akdeniz oyunlarında binicilik branşı yoktu. Tekvando'da dereceye giren sporcuların madalyasını bir hanımefendi verdi. Yabancı basın sordu. Bu hanımefendi Tekvando Federasyonu başkanınız mı? Değildi. Olimpiyat Komitesi başkanınız mı? O da değildi. Ya kimdi? Spor Bakanımızın eşiydi. Bismillah, daha ilk gün 8 haltercimizde doping çıktı. Diskçi, gülleci, uzun atlamacı, Akdeniz oyunları bitene kadar 16 sporcumuzda doping tespit edildi. Zoraki başarı için Avanta kömür dağıtır gibi bol keseden para ödülü dağıtmanın neticesiydi. Neyse, Gezi Parkı olayları dünya çapında yankı buldu. ABD Başkanı Obama bizzat Tayyip Erdoğan'ı aradı, barışçıl demokratik gösterilere saygı duyulmasını istedi. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu, polisin orantısız güç kullanmasını kınadı. BM Genel Sekreteri, hatta NATO Genel Sekreteri bile AKP hükümetini eleştirdi. Hükümet geri bastı. Topçu Kışlası'nı yapacağız, alışveriş merkezi olarak hizmet görecek diyen Tayyip Erdoğan, sanki bu lafları söyleyen kendisi değilmiş gibi, taktılar alışveriş merkezine. Zaten metresiyle falan Topçu Kışlası'nda alışveriş merkezi olması mümkün değil dedi. Halk oylamasına gidileceği açıklandı. Ona da gerek kalmadı. Çünkü Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası dava açmıştı. Mahkeme Topçu Kışlası projesini komple iptal etti. Mısır'da darbe oldu. Şeriatçı Cumhurbaşkanı Mursi, anayasayı değiştirip kendisini firavun ilan etmeye kalktı. Halk sokağa döküldü. Bizzat Mursi tarafından göreve getirilen Genelkurmay Başkanı da yönetime el koydu. ABD ve AB darbe demedi. Suudi Arabistan ve Katar darbe yönetimini tebrik etti. Mursi'nin yanında sadece AKP hükümeti vardı. Dini referanslar bir kez daha ulusal çıkarların önüne geçmişti. Halbuki Hüsnü Mübarek de aynı yöntemle devrilmişti. Ahali sokağa dökülmüş, Tahrir Meydanı'nda toplanmış, ordu yönetime el koymuş, Mübarek tasfiye edilmişti. Bizim hükümet alkışlamıştı. Laik firavun devrilince halk devrimi diyorlardı. Şeriatçı firavun devrilince darbe diyorlardı. Kavrayamadıkları şuydu. Arap Baharı'na yaz ortasında kar yağıyordu. Büyük Orta Doğu Projesi, Topçu Kışlası projesine dönmüştü. Ve Türkiye, Huni'nin ağzına yaklaştıkça hızlanan girdap misali belirsizliklere sürükleniyor. Kader seçimlerine doğru ilerliyordu. Kitabın sonu. 17 Mart 2015, sayfa 352.